Aurora'nın incileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 6.
Buz dolu tabaktaki istiridyelerden birini daha eline aldı. Her anının tadını çıkararak, resim yapar gibi, karabiber ve limonla süsledikten sonra ağzına attı. Babaannesinin anlattığı gibi, damağında ve boğazında denizin tuzlu tadını bırakarak, kayan istiridyenin yolculuğunu, kadehindeki buz gibi beyaz şarapla tamamladığında, yanında görünmeyen bir aşığın varlığını hisseder gibiydi. Gece otele dönüp valizlerini toplamaya başladığında, Londra'dan gitmeye bu kadar hevesli olmasına rağmen, garip bir şekilde de hüzünlendiğini fark etti. Galiba babaannesinin hayatının bir dönemini artık geride bırakacak olmanın, onunla buluştuğu geçmiş zaman perdesinin ilkinden uzaklaşacağının verdiği bir hüzündü bu. 8 Haziran cumartesi sabahı uyandığında hayretler içinde kaldı. Zira hava garipsenecek bir şekilde babaannesinin 78 sene evvel Londra'yı terk ettiği gün olduğu gibiydi. Elbette Kasım soğuğu yoktu ama şehir, sicim gibi yağan yağmurla o günkü gri, puslu, melankolik havasına bürünmüştü. Hatıra defterindeki satırları hatırladı aniden. 1 Kasım cumartesi sabahı Londra soğuk, puslu ve karanlıktı. Sicim gibi devamlı yağan yağmur, gri, sisli şehrin üzerine çökmüş, insanı bu şehirden ayrıldığına memnun ediyordu. Kahvaltı servisini odaya istemiştik. Çay fincanım elimde, henüz gecelikle pencereden bakarken, bu şehrin hayatımızda gerekli yeri aldığını ve artık işinin bittiğini düşündüm. İzlerini ve işaretlerini bize bırakarak. Evet, bu şehirden ayrıldığına o da memnundu. Hayatında gerekli yerini almış ve görevi bitmişti. Bir eksiği kalmıştı. Telefonu açıp kahvaltısını ısmarladı. Sayfa 40. New York, New York. Huma, New York yolunda uçaktaki yerine yerleştiğinde bir haftadır ilk kez Trevor Harris'i hatırladığını hayretle fark etti. Karşı sırada onun yerinde yaşlı, şık bir İngiliz çift oturmaktaydı. Huma ile göz göze gelince karşılıklı gülümseyip selamlaştılar. Okyanus aşırı bu yolculuğu babaannesinin hatıratından notlar aldığı defterini ve fotokopi çektiği sayfaları okuyarak ve kendisini New York macerasına hazırlayarak geçirmek istiyordu. Uçağın kapıları kapanana kadar yan koltuğunun dolup dolmayacağını merakla bekledi ve boş kalacağından emin olunca keyiflendi. Hostesin ikram ettiği hoş geldiniz şampanyasını alıp kulaklıklarını taktı. Klasik kanalı ayarladı ve çantasından defterini çıkardı. Samuel Barber'ın yaylı çalgılar için adagiosu eşliğinde içkisinden bir yudum içti ve defterini açtı. İlk sayfaların arasındaki kart, geçen haftaki yolculuk arkadaşını bir kez daha anımsattı. Gotik harflerle basılmış ismi tamamlayan telefon numaraları ve e-mail adresi olan gayet şık ve sade bir karttı. 212 bölge kodundan adresinin New York olduğu kesindi. Ama mesleği, uğraşıyla ilgili hiçbir işaret yoktu. Huma, aile büyüklerinin 1913'te karşılıklı iki ülke arasında yolculuk yapması ve kendilerinin de bir yolculukta rastlaşması dışında hiçbir ilişkilerinin olmadığı yabancıyla bir daha karşılaşmalarının, görüşmelerinin anlamsızlığını düşünerek kartı çantasının içine alelade bir şekilde attı ve ilgisini defterindeki notlara çevirdi. Yemek servisinde sadece kuşkonmazlı somon ve ringa balığı tabağına itibar etti. Babaannesinin sır dolu kasasına gittikçe yaklaşıyor olmak, heyecanını öylesine canlı tutuyordu ki, ne karnı acıkıyor ne uykusu geliyordu. Işıklar sönüp yolcular uykuya çekildikten sonra, kulağında müziği, Kasım 1913'te, muhteşem Lusitania Transatlantiğinde New York'a giden babaannesinin yolculuğunu yaşamaya başladı. Yolculuğunu olabildiğince Nesim'le benim yaptığım gibi yap demişti babaanne Huma. Ama artık ne Lusitania vardı ne Lusitania'nın yolcularından eser kalmıştı. Herhangi bir lüks gemide yolculuk, ona eskilerden hiçbir ipucu, hiçbir esinti vermeyecekti, bundan emindi. Onun için bir an önce okyanusu aşıp asıl durağa New York'a varma telaşındaydı. Pencereden altlarında uzanıp giden okyanusa bakarken hüznüne hakim olamadı. O uçsuz bucaksız derinlikte bir yerlerde, Nigel'ın Lusitania'dan bırakılan cesedinin gömülüp gittiğini bilmek, şimdi farklı bir tesir yaratıyordu onda. Hatıratını okurken, babaannesinin neden o kadar anlayış ve şefkat gösterdiğini tam çözemediği bu melankolik sevgiliyi, şimdi tanıdığı ilk günden daha çok kendisine ait hissediyordu. Babaannesinin satırlarına döndü. Onun kollarından sıyrılıp yatağa doğru yürüdüm. Nigel, bedeninin enerjisi, ruhunun feri tükenmiş gibi, tek kolunun üzerine başını yerleştirip yan dönmüş yatıyordu. Yorganı açıp yatağa girdim. Kollarımdan birini başının altından geçirdim. Diğerini bedeninin üzerinden sarıp yanına uzandım. Önce omuz başımda dudaklarının temasını hissettim, sonra boynumda. Ve göğsüme kapanıp kaldı. Ateşle yanan vücudu, değdiği yerde bedenime korlar bırakıyordu sanki. Dizlerini ana rahmindeki bir bebek gibi kendine doğru çekip kıvırmıştı. Hıçkırıklarını duyduğumda, onu kollarımın arasında hafif gelgitlerle sallamaya başladım. Birden sağ göğsümde dudaklarını hissettim. Ama Nesim'in sevişmeden önceki öpüşlerine hiç benzemiyordu. Bedenimin verebileceği ödünç bir can varsa, onu emmek ister gibiydi. Başını kaldırıp gözlerinin içine baktım. Artık mavileri neredeyse hiç görünmüyordu. Nigel, sanki tamamıyla gri beyaz bir bulutun ardında kaybolmak üzereydi. Yağmurlu bir bulutun. Gözyaşından ıslanmış yanaklarına öpücükler kondurdum. Ruhunun nasıl bir deprem yaşadığını, gözyaşlarının hangi acıyla ruh kazandığını tam olarak bilemiyordum ama, kollarımın arasında, teselli değilse bile huzur bulduğundan emindim. Kocamın vücuduna daha yeni alışırken, bana tamamen yabancı, üstelik aşkımın rakibi bir bedeni bu kadar uysal, bu kadar sıcak sarabildiğime şaşmıyordum. Tam aksine, hayatını altüst ettiğim inancıyla, onun teninden ziyade ruhuna yaklaştığım bu yakınlıkta ben de avuntu bulmuştum. O ana kadar uzağımda olan Nesim yavaşça kıyafetleriyle yorganı açmadan yanıma uzandı. Dudaklarını saçlarıma gömüp bir koluyla yorganın üzerinden bana sarıldı. Başımı döndürüp omzunu öptüm. Hiç bilmediğim bir sıcaklık iç huzuruyla sarılmıştım. Yatakta sımsıkı, tek vücut olmuş gövdelerimizin sessiz uzanışında, öylesine kendine has, tamamen bize ait bir aşk tarifi oluşmuştu ki, verdiği duygusal yoğunluk, üzerinde yol aldığımız okyanus kadar uzaklara ve derinlere yetebilirdi. Bir müddet sonra Nigel göğsümde, Nesim başı saçlarımın arasında, nihayet yorgun beden ve ruhlarını uykuya teslim etmişlerdi. Yaşadığım ana hem çok yabancı hem de hep benimmiş gibi sahiptim. Karşılaştıklarımdan çaresizlik duymamam, gurura ve utanca yenilmeden yaşamam beni artık şaşırtmıyordu. Gecenin sihirli perdesi kalkıp kendime gün ışığında baktığımda ne düşünecektim bilmiyordum ama sorgulamıyordum da. Çok huzurlu ve mutluydum. Omuzlarımı kocamın bedenine yasladım. Göğsümde Nigel'ın derin bir çekişi duyuldu. Aurora'nın incileri tenimi gıdıkladı. Gözlerimi kapadım. Gecenin henüz gün ağarmamış karanlığından ben de biraz uyku kaçırmalıydım. Kendimi geceye bıraktım. Kocamın sevgilisine çıplak bedenimle sarılıp yattığımdan dolayı hiçbir zaman pişmanlık ve utanç duymadım. Tam aksine, bu duyguların bazen lüks olabildiğini anladım. Ertesi gün, Nigel'ın son nefesi, o uzun uyku tünellerinden birinde takılıp kaldı. Bir meteor gibi girdiği hayatımı aynı süratle terk etmişti. Ama yumuşak, alıngan teninin izi bende kalmıştı. Bedeni güverteden okyanusun derin sularına bırakılırken, sağ göğüs başımın sızladığını hissettim. Sanki emzirdiğim bebeğimi, ölümün ıslak, soğuk derinliğine bırakıyordum. Ah, bu benzetmeyle andığım acıyı bir gün gerçekten yaşayacağımı nereden bilebilirdim? Hüma, babaannesinin ölmeden az önce yazdığı hatıratında, ilk evliliğini, o evliliğin kaotik cinselliğini o kadar detaylı anlatmasına rağmen, bir bebeği olduğunu üstü kapalı geçmesine anlam veremiyordu. Belki sadece daha fazlasını anlatmaya vakit bulamamıştı. Belki de bambaşka uzun bir hikayenin bir parçasıydı o bebek. Defterin sayfalarını karıştırdı ve okudu. Ancak o bebeğimin kaderi hayatıma öylesine büyük bir acı vermiş, kalbime öylesine derin bir yara açmıştı ki, yaşattığı ıstırabı hatırlamamak için çok kısa süren mutluluğunu da zamanın aşınmış perdesinde bırakmayı tercih ettim. Nasıl bir ıstırap derseniz, onu da ömrüm yeterse bu defterde okuyacaksınız. O sırrımı yazmadan aranızdan ayrılırsam da, küçük Hüma'nın yolculuğu esnasında bulacağı defterimden öğreneceksiniz. Ne zaman doğmuştu? Kimden olan bebeğiydi? Nesim 1915'te Londra yolunda tekrar Lusitanya'ya binip o trajik yolculukta öldüğü vakit babaannesi hamile miydi yoksa? Yoksa daha sonra başka bir ilişkisi mi olmuştu? Sorular, sorular. Birden yorulduğunu hissetti. Gözlerini kapayıp kendisine uyumak üzere motorların hipnotize edici sesine bıraktı. JFK havaalanına indikleri an, Hüma, babaannesinin yaptığı alternatifi olmayan 5 günlük deniz seyahatini düşünerek güldü. 7 saatte tamamlanan okyanus aşırı yolculuğunu kıyasladığında, aslında zamandan kazanmasına rağmen, belki de denizde geçecek harika birkaç günü kaçırdığını düşündü. Evet, hayatta gerçek anlamda kazanmak diye bir şey yoktu. İnsan bir şeyler kazanıyorum zannederken, diğer taraftan bir şeyler de kaybedebiliyordu. Bunun yanı sıra insan, zaten yaşamadığı bir zaman diliminin eksikliğini de hissetmiyordu. Gümrük çıkışında önceden ayırttığı Lincoln limuzinin şoförü, elindeki kartonda ismi yazılı Hüma'yı bekliyordu. Artık çoğunluğu Hintli, kimi de Bangladeşli, Pakistanlı, lisanları anlaşılmayan göçmenlerin hakim olduğu New York'un meşhur Yellow Cab şoförlerinden oldukça farklı tavırdaki şoförünün, daha sonra yoldaki sohbetlerinden emekli bir Amerikan deniz piyade çavuşu olduğunu öğrendi. Adam İzmir'de NATO karargahında da görev yapmış, ilk çocukları orada dünyaya gelmiş. Geçen yazda bütün ailesini alıp Kuşadası'na tatile götürdüğünü söyleyen adam, önümüzdeki senede karımla Kiev'e gitmeyi planlıyoruz. Annem babam oradan gelmişler derken, yan koltuktaki el çantasından, güzel bir Rus çiftinin geleneksel kıyafetleriyle çekilmiş sepya düğün fotoğraflarını çıkardı. Onun anne ve babasının geçmişine ait bir resmi yanında taşıyor olması hoşuna gitse de Hüma'yı şaşırttı. Vladimir Vasiliev belli ki geçmişini yakınında tutmaktan mutlu oluyordu. Nereden geldiğini, aslında nereye ait olduğunu unutmak istemiyordu. Hüma uçak yolculuğu boyunca sessizliği tercih etmesine rağmen, Vladimir'in sakin bir bariton sesiyle, hafif bir aksanla anlattığı hikayesini dinlemekten büyük bir keyif almıştı. Hatta arada sorularıyla onu biraz daha buna teşvik etti. Queensboro Köprüsü'nden sola, oradan 2. caddenin güney yoluna girdiklerinde, zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişti bile. Ve batı 60. caddeden sağa, doğu 60. caddeden sola, nihayet 5. caddeden sola, işte gelmişlerdi.
Ayrım sonu.